Ayrıl 12, Kale, Stephen James, Sayfa 149, 28. Bölüm. Victor Drake, geçen yıl Gio Pesuricata'yı görevlendirdikten sonra ekibine alması gereken son iki adamı düşünürken, Doktor Oktal Kurvetek'in Texas Kriminal Adalet Departmanı'ndaki görev ve sorumluluklarını çok dikkatlice araştırmıştı. Bu inceleme sürecinde Victor o zamanlar doktorun ölüm cezası iğneleri için kullanılan 3 ilaçlı kokteylin doğru verilip verilmediğini denetlediğini öğrenmişti. Mahkumları bayıltmak için sodyum diopental, felç için pankronyum bromit ve kalp durması için potasyum klorür. Doktor Kurvetek 1986'dan 2006'ya kadar Texas eyaletinde 369 ölümcül iğneyle yapılan idamların 219'unda tıbbi denetçi olarak bulunmuştu. Texas Kriminal Adalet Departmanı'ndaki deneyimi ve nörofizyoloji alanındaki özgeçmişi onu Victor Drake'in görevlendirmek istediği iş için ideal kılıyordu. Bu nedenle Victor onu işe aldı. Doktor Kurvetek ekipte yalnızca 6 ay çalıştıktan sonra Victor'a sırrını açıklamıştı. Pankronyum bromit ve potasyum klorür verilirken mahkumları ayık tutmak her zaman daha tatmin ediciydi. Bunu her zaman yapmadım tabii. Sadece canım istediği zamanlarda. Yaptığı şeyde övünüyor gibiydi. Tabii ki ABD Anayasası'nın 8. eki bunu yasaklıyor. İdamlarda gereksiz ve keyfi yere acı vermenin yasak olduğunu ifade ediyor. Ama ben bu maddeyle aynı fikirde değilim. Ve, dedi Victor cevabı tahmin ederek, bu iki ilacı ayık bir insana vermenin, Doktor Kurvetek dudaklarını solucan gibi kıvırarak sırıttı, anayasaya aykırı olduğu kadar acıya yol açtığını söyleyelim sadece. Kısacası Doktor Kurvetek'in uzmanlık alanı ölümdü. Şimdi ise Victor bu adama sadece RUK projesindeki araştırma bulgularını toparlamakta değil, aynı zamanda baş belası Austin Hunter'ın icabına bakmakta da güvenecekti. Victor sonunda isteksizce Kurvetek'in numarasını çevirdi. Hunter'ı buldun mu diye sordu doktor telefona cevap verir vermez. Hayır dedi Oktar sakin bir şekilde. Geoff hem cep telefonu hem de kredi kartı için GPS'e baktı. Hiçbir şey bulamadık. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Tabii ki öyle oldu. Bu da onun uzmanlık alanı. Onu görevlendirmemizin nedenlerinden biri de iz bırakmadan ortalıktan yok olabilmesi. Pekala dedi Victor. Test sonuçlarına odaklanmanı istiyorum. Bulabildiğin tüm bilgileri ver bana. Perşembe öğleden sonra generalle toplantım var ve cihazın kullanıma hazır olduğu konusunda onu ikna etmem gerek. Geoff ve Suricata Hunter'la ilgilensinler. Daha Kurvetek cevap bile veremeden telefonu kapattı. Ne de olsa burada emirleri veren doktor değil, Victor'du. Dev biyoteknoloji imparatorluğunu yönetmeye giderken kendi kendine söylediği buydu. 29. Bölüm. Akvaryuma doğru yol alırken Tessa'ya otelin lobisinden almış olduğu Sherrod akvaryumu broşürünü okumasını söyledim. Dalga geçiyorsun değil mi? Hayır dediğimi yap. Oraya varmadan önce hakkında öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmek istiyorum. Bir iki dakika daha homurdandı ama sonunda dediğimi yapmak zorunda kaldı. Sherrod akvaryumu Kasım 2008'de tamamlandıktan sonra dünyadaki en büyük ve en iddialı akvaryum kompleksi haline gelmiştir. 500'den fazla heyecan verici eşya sergileyen bu birinci sınıf tatil yeri, tüm aile bireyleri için eğlenceli, eğitici ve unutulmaz deneyimler vaat eder. Üstelik tüm dünyada son teknoloji köpek balığı araştırma tesisi olarak saygı görür. Durdu ve mırıldandı. Bunu yapmak zorunda mıyım? Pulitzer ödülüne değer bir yapıt olmadığını biliyorum. Bana bu iyiliği yap. İç çekti. Geldiğinizde şaşırtıcı ve heyecan verici bir interaktif 4D serüveni olan Poseidon'un zorlu ve macera dolu yolculuğunu mutlaka ziyaret edin. Durdu. Bu arada oraya gereksiz bir virgül koymuşlar. Sonra devam etti. Ayrıca dünyanın en büyük kapalı akvaryumunu sakın kaçırmayın. 7 ölümcül deniz sergisi 7 milyon litreden daha fazla su içerir ve aynı zamanda dünyanın en büyük boğa köpek balığına sahiptir. Korkmaya ve kendinizden geçmeye hazır olun. Dikkatli olun. Ölümcül sularında 16 tür tehlikeli köpek balığı gezinir. Patrick, Lütfen. Hadi bitir artık dedim. Neredeyse geldik. Bir kez daha sabırsızca iç çekti. Sonuna geliyorum. Hayırsever iş adamı Victor Sherrod Drake tarafından kurulan Sherrod Akbaryumu cömertliğin simgesi olarak bla bla bla bla bla böyle devam ediyor işte. Pekala dedim. Geldik zaten. Broşürü bırakıp etrafa baktı ve ağzından sadece bir kelime çıktı. Oha! Sherrod Akvaryumu önümüzde göz alabildiğine uzanıyordu. Mimarlar aynalı camı ve pahalı geniş kubbeleri dahiyane bir biçimde kullanmışlardı. İnsanda neşeli ve darmadağınık bir his uyandıran dünyanın en büyük akvaryumunun birbirine bağlı üç kanadı sanki devasa cam dalgalanarak denize açılıyormuş gibi görünüyordu. Güneş ışığı ve gökyüzü binanın cam kenarlarında dans ederek akvaryumu önünde uzanan okyanusla mükemmel bir biçimde birleştiriyordu. Yüksek palmiye ağaçlarının ve egzotik çiçeklerin güzel manzarası üç bina arasına estetik bir şekilde serpilmişti. Gölgeli kaldırımları, koşu yolları ve çocuklar için interaktif eğitim merkezleri olan ve küçük oyun bahçeleri içeren park yeri bile çok iyi planlanmıştı. Kimliğimi gösterdim ve ana girişteki görevli bizi Lien Hua'nın beklemekte olduğu personel otoparkına yönlendirdi. ''Nasıl bizden önce geldi?'' diye sordu Tessa. ''Bir dahaki sefere onun arabasına bin anlarsın.'' dedim. ''Dün gece onun arabasına bindim zaten.'' ''Kendini tutmuş olmalı, her neyse. Köpek balıklarını görme zamanı geldi ama önce bana birkaç dakika izin ver.'' Tessa ve Lien Hua ön kapıdan geçiş için bilet almaya giderken ben de lateks eldivenlerimi elime geçirip Cassandra'nın arabasına doğru yürüdüm. Araba aceleyle park alanındaki iki ışık direğinin arasına park edilmişti. Bagajın içini didiklemekte olan iki kriminolog ışık direklerini ve Cassandra'nın arabasının arka çamurluğunu olay yerinin sınırlarını belirlemek için kullanmışlardı. Neden olmasın? Sonuçta kullanışlı olan da buydu. Kriminologlardan birisi armut şeklindeydi, diğeri ise bana bir zürafayı hatırlatıyordu. Bastı bacak yuvarlak adamın adının Raymond, uzun boyunlu fasulye sırığınınkinin de Collins olduğunu öğrendim. Kendimi tanıttıktan sonra belimdeki kılıftan küçük el fenerimi çıkarttım ve arabanın içine doğru eğildim. ''Ne arıyorsunuz?'' diye sordu Raymond. ''İpucu.'' Sessizlik oldu. Geri çekildim. Not alarak park yerini inceledim. Personel girişi 20 metre ilerideydi. Gözetim kamerası doğrudan kapıya ve binanın arka tarafından geçen servis yoluna bakıyordu. Arabasının açısına bakarak Cassandra'nın ana giriş yerine servis yolundan içeriye girdiğini tahmin ettim. Eğilip arabanın ve koltukların altına baktım. Cassandra aracının içini oldukça temiz tutmuştu. Bir tane bile çöp veya kağıt parçası yoktu. Halılarda kum bile görememiştim. Kumsal şehri olan San Diego'da olduğumuz göz önünde bulundurulduğunda bu çok şaşırtıcıydı. ''Herhangi bir şeyi yerinden oynattınız mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' diye cevap verdi Raymond. Cassandra'nın el çantası yolcu koltuğunda dik bir biçimde duruyordu. Arka koltukta da bir bavul vardı. Çantasının içine baktım ve sonra bavulu açtım. Bir yığın kıyafet bavulun içine tıkılmıştı. ''Bu kıyafetlerin arasına baktınız mı yoksa bunları bu şekilde mi buldunuz?'' ''Daha önce de söyledim, hiçbir şeye dokunmadık.'' Anlaşılan Raymond sözcüydü. ''Araba kilitli miydi yoksa açık mı?'' ''Kilitliydi, zorla açmak zorunda kaldık.''
''Ya motor?''
''Çalışmıyordu.''
''Farlar?''
''Onlar da sönüktü.'' Torpido gözüne baktım ve ''Radyo hangi istasyona ayarlanmıştı?'' diye sordum.
Keskin bir sessizlikten sonra ''Ne?'' dedi.
''Radyo istasyonu.''
''Bilmiyorum.''
Kontrol ettim. Radyo düğmesine basılmamıştı. Çıkart düğmesine bastım. CD veya MP3 çalar yoktu. Yani Cassandra geldiğinde radyo kapalıydı, müzik dinlemiyordu. Birbirlerine baktılar.
''Bunun ne önemi var ki?'' dedi Collins.
''Her şeyin bir önemi vardır.''
Klima kontrol ayarlarını, koltuklar arasında duran CD'lerde hangi müzik türünün ağır bastığını, sürücü koltuğunun ve direksiyonun pozisyonunu not aldım. Koltuğun pozisyonuna bakacak olursak Cassandra benden çok da kısa boylu değildi. Boyu 1.80 veya 1.83 vardı. Son bir defa etrafa baktım. Kriminologlara yardımları için teşekkür ettikten sonra gitmek için arkamı döndüm.
İşim bitti mi dediğini duydum Raymond'ın.
Evet. Altı adım kadar atmıştım ki Collins'in gerizekalı federal diye fısıldadığını duydum pekala o zaman. İçeriye girmek için ne kadar sabırsızlansam da orada bir dakika daha harcayabileceğimi düşündüm.
Baylar siz ne düşünüyorsunuz? Sizce burada neler oldu? İşe geldi dedi Raymond, arabasından indi. Belki birileri onu kaçırdı, belki de yürüyüşe çıktı. Kim bilir, muhtemelen erkek arkadaşıyla kaçtı.
Eğer Cassandra'nın niyeti işe gelmek olsaydı bir park yeri yerine iki park yerini kaplayacak şekilde yamuk yumuk park edip tüm makyaj malzemelerinin, cep telefonunun, öğle yemeği kartının ve isim künyesinin içinde olduğu çantasını arabada bırakır mıydı?
Tereddüt ettim. Muhtemelen hayır.
Çabucak bir şeyi almak veya vermek amacıyla park etti ve arabaya hiç geri gelmedi dedim.
Belki arabadan iner inmez biri onu yakaladı.
O zaman arabanın kapıları kilitlenmemiş olurdu. Eğer bir kadın arabadan inerken kaçırılıyorsa arkasından kapıları kilitleyecek zamanı olmaz. Parmağımla işaret ettim. Ayrıca bu ışık direkleri çok yakında. Etrafta başka araba da yok. Karanlık olmasına rağmen kendisini kaçıranı yaklaşırken görürdü.
Collins ellerini kalçasına koydu. Buraya geldiğinde karanlık olduğunu nereden biliyorsun?
Isı ayarlarından. Bu sabah erken saatlerde hava serindi. Ancak gün ağarırken derece birdenbire arttı. Isı göstergeleri yükseğe ayarlanmış. Eğer güneş doğduktan sonra gelmiş olsaydı kliması açık olurdu. Veya en azından sıcak havayı kapatırdı.
İki adam da boş boş bana baktılar. Tamam, bu kadar yeter. Bu ders akşama kadar sürebilirdi. İçeriye girme zamanı gelmişti. Benim tahminime göre onunla buluşan veya onu kaçıran her kimse personel giriş kapısını gözetleyen kamera tarafından görüntülenmeyi atlatmak için Cassandra akvaryumdan içeriye girene kadar beklemişti.
Baylar, verimli çalışmanız için çok teşekkür ederim. Özellikle de olay yerini belirlerken şu ışık direklerini kullanma şeklinize hayran kaldım. Çok zekice.
Evet dedi Raymond, o benim fikrimdi.
Hiç şaşırmadım.
Böylece daha önce bilmediğim bir şeyi öğrenmiş oldum. Cassandra'nın kusursuz, düzenli arabasının arkasındaki dağınık bavul, onun aynen Hunter gibi aceleyle toparlanıp evden çıktığını gösteriyordu. Buluşmayı veya birlikte kaçmayı planlıyorlar gibi görünüyordu. Ama neden şimdi? Neden tüm bu yangınlardan sonra aceleleri neydi? Dün gece dedektif Dan'ın orada oluşu, acaba Cassandra'nın kayboluşuyla mı ilgiliydi? Sabahın erken saatlerinde Cassandra'yı buraya getirecek kadar önemli olan şey neydi? Çok fazla soru vardı. Arabadan bilgisayar çantamı alıp akvaryumun lobisine gittim. Artık bazı cevaplar bulmanın zamanı gelmişti.
30. Bölüm. Lien Hua ve Tessa'yı ana bilet satış noktasının arka fonunu oluşturan tropikal balıkların olduğu geniş bir havuza hayranlıkla bakarken buldum.
Pekala Tessa, buradan sonra kendi başınasın.
Balıklardan gözünü ayırmadı. Tamam.
Sol tarafımızda mürekkep balıklarının, ahtapotların ve deniz atlarının küçük sergilerinin olduğu kıvrılarak giden labirent gibi bir koridor vardı. Sağ taraftaki yolda ürkütücü bir müzik ve gaddar bakışlı bir ıskarmozun bulunduğu karanlık barınağa doğru gözden kayboluyordu. Üç geçit, akvaryumun farklı kollarında bulunan diğer sergilere, interaktif deniz bilimi ve biyoloji sergilerine doğru gidiyordu. Neticede tüm yolların tesisin en sonunda olan devasa 7 ölümcül deniz sergisinde kesişeceğini varsaydım. Tüm kolların buluştuğu noktadaki büfeyi işaret ettim.
Tessa, bir saat içinde oradaki yiyecek alanında buluşalım, anlaştık mı?
Bir saat?
Saatine bak, tamam mı? Baktı, sonra başka bir söz söylemeden tek başına oradan ayrıldı.
Tessa bizi duyamayacak mesafeye gittiğinde Lien Hua aklımdan geçenleri okumuş gibi Cassandra kaçırıldı öyle değil mi dedi.
Evet, buraya hava karanlık, yani derin düşüncelere dalmış bir şekilde gelmiş. Geri dönme niyetiyle arabadan ayrılmış fakat geri dönmemiş.
Derin düşüncelere daldığını nereden biliyorsun?
Bilinen bir teori. Radyo ve CD çaları kapalıydı. Genellikle insanlar A. telefonla konuştukları zaman, ancak muhtemelen bunun için çok erkendi. B. arabada yanlarında olan biriyle konuştukları zaman, ama bildiğimiz kadarıyla yalnızdı.
veya C. Bir şey üzerine konsantre olmaları gerektiği zaman müziksiz araba kullanırlar. Ben paramı C şıkkına yatırıyorum.
Kadımca analiz yapmaya başladınız Doktor Bowers.
Hayır, bu yaptığıma tüme varım derler. Bu apayrı bir şeydir, tamamen apayrı. Aşağıya akvaryumun müdürünü bulmaya giderken demek öyle dedi.
Bir saat önce Creighton, Randy'nin telefonundan bazı kişisel bilgilerini indirdi ve sonra topuğuyla vurarak telefonu küçük parçalara ayırdı. O andan itibaren yönetici ofisinde neler yapabileceğini gözden geçiriyordu. Randy'nin telefonunu almak için geri gelmesi mümkündü. Depoyu bulabileceğinden şüpheliydi. Ama yine de bu mümkündü. Belki gelmesini bekleyip sonra da icabına bakmalıydı. Diğer taraftan da hava aydınlık olduğu için yalnız gelmeyebilir veya bir arkadaşına nereye gittiğini söyleyebilirdi. Her iki ihtimalde de başkaları onu merak edip aramaya gelebilirdi. Hiç iyi değil. Gereğinden fazla kötü bir senaryo. Telefonunu parçalamadan önce onu bulmasına yetecek kadar bilgi edinmişti. Dolayısıyla onu bulabilirdi. Belki gidip onu ziyaret etse iyi olurdu. İçgüdüleri bunu yapması gerektiğini söylüyordu. Bul onu, telefonu geri al ve ona bir iki ders ver. Evet, içgüdüleri bunları söylüyordu. Fakat mantığı işi gereğinden fazla karıştırmaması gerektiğini biliyordu. Cassandra'yı yalnız bırakmamalıydı. Ayrıca eğer Shade Randy'de olan telefonu ararsa bir karışıklık olduğunu anında anlar ve kendisine ulaşmanın başka bir yolunu bulurdu. Creighton'ın bu nedenle olduğu yerde kalması gerekiyordu. Kalmalı mıydı yoksa gitmeli miydi? Gerçekten de en iyi seçim kalmaktı. Shade'in kendisine ulaşacağından emin olmalı ama yine de Randy'ye dikkat etmeliydi. Eğer Randy bir şekilde deponun yolunu bulursa işte o zaman onun icabına bakmalıydı. Creighton bir süre video ekranından Cassandra'yı izledi, sonra aklına bir fikir geldi. Hunter için çekilen film tamamlandığına göre artık Cassandra için sadece bir kameraya ihtiyacı vardı. Bu da diğer kamerayı başka bir şey için kullanabileceği anlamına geliyordu. Evet, kameralardan birini dışarı çıkarırsa hem Cassandra'yı göz hapsinde tutma hem de sokağa yerleştireceği diğer kamerayla Randy'nin gelip gelmediğini görme şansını elde edebilirdi. Kameranın bağlantı kablolarını sökmeye başlarken Creighton kendi kendine Randy'nin telefonu için geri gelmesini istediğini itiraf etti. Böylelikle bir taşla iki kuş vurabilirdi. 40'lı yaşlarının ortasında olan uzun ve ince bir adam Lian Hua ve beni yasak bölge sadece akvaryum personeli yazılı bir kapıdan geçirdi. Burası personelimizin çalıştığı yer diye övünerek bilgilendirdi bizi. Diğer elemanlar gibi o da şort, üzerinde Sherwood akvaryumu yazılı polo yaka tişört ve spor sandaletler giymişti. Tişörtünün cebinde Warren Lind olan ismi ve hayvan yetiştirme genel müdürü şeklinde de unvanı yazıyordu. Bıkkın bir suratı vardı ve bana sırf aerobik aletinde egzersiz yapabilmek amacıyla dairesine asansörle çıkan birisiymiş izlenimini verdi. Lütfen takip etmemiz için işaret etti. Hayvan yetiştirme bölümü işte tam burada.
Hey Pat dedi Liandu'a.
Poseidon'un zorlu ve macera dolu yolculuğu 4D atraksiyonunun arka giriş kapısını geçen Warren Lind'i takip ederken.
Bu sabah asansörlerin orada sen ve Ralph ne konuşuyordunuz?
Daha çok Margaret hakkında, batı yakasındaymış.
Ben sanki Ralph'i seni ve beni kontrol etmek istediğini söylerken duydum. O ne demek oluyordu?
Belki aramızda bir şeyler olduğunu sanıyordur. Kelimeler ağzımdan çıktıktan sonra onları sadece içimden söylemediğimi fark ettim. Hay aksi.
Dedi yumuşakça. Peki bir şeyler var mı?
Ne mutlu ki Bay Lind konuşmamızı böldü. Hayvan nekropsi odaları. Yan yana altı odaya doğru giden bir koridoru işaret etti. Nekropsi ne demek biliyorsunuz değil mi?
Lian Hua ve ben aynı anda cevap verdik. Hayvanlar üzerinde yapılan otopsi.
Oh. Burnu sürtülmüşe benziyordu. Evet bu doğru pekala o zaman. Biraz daha ileride.
Bizi koridordan geçirdi. Lian Hua'nın sorusunun baskısını hissettim. Pekala diye tekrarladı. Bir şeyler var mı?
Bir keresinde bir gözetleme sırasında az kalsın öpüşüyorduk. Ancak son anda ikimiz de tereddüt edip kendimizi geri çekmiştik.
O zamandan beri o gece hakkında hiç konuşmadık. Fakat bu olay arkadaşlığımıza hem olduğundan daha azmış gibi görünen bir yakınlık hem de dikkatli bir mesafe katmıştı. Şimdi bu soru böyle açık bir biçimde sorulmuşken ben olmasını isterdim dedim.
Lien Hua sessizdi ve sessizliğini nasıl aşabileceğimden emin değildim. Hayvan yetiştirme tesisine vardık ve ben bu konuşmayı başka bir zaman tamamlamamız gerektiğini anladım. Ana çalışma alanına girmeden önce ışıl ışıl aydınlatılmış ön odaya girdiğimizde antiseptik maddelerin ve ölü balıkların ıslak kokusu bizi karşıladı. Lind en arkayı işaret etti. Bayan Lillo'nun ofisi köpek balığı uyum havuzunu geçtikten hemen sonra. Başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünmüyorsunuz değil mi? Yani eğer öyleyse akvaryum için gerçekten çok kötü olur. Onun için endişelenmiyor değilim. Sadece en kötüsüne karşı hazırlıklı olmak istiyorum. Demek istediğim basın için ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani eğer yönetim kurulumuza söylemem gereken bir şey...
Şu anda dedim bizi ilgilendiren tek şey bayan Lillo'yu her neredeyse bulup onunla konuşmak. Dün gece ve bu sabah erken saatlerde çekilmiş güvenlik kameralarınızın görüntülerine giriş hakkına ihtiyacım var. Saat 21.00'dan 07.00'a kadar diyelim.
Cassandra'nın veya suçlunun görüntüsünü yakalayabilmek için Ralph'den San Diego FBI saha ofisinden bir ajan ekibini videoları tekrar değerlendirmeleri için görevlendirmeye ikna edebilirim diye düşündüm.
Personelinizi bu bölümden dışarı çıkarmanızı isteyeceğim. Ancak akvaryumda kalsınlar, gitmelerini istemiyorum. Sadece ayak altında olmasınlar.
Aslına bakın bu biraz zor olabilir. Zaten köpek balıklarının beslenmesinde zaman çizelgesinin gerisinde kaldık. Köpek balıklarımızdan 8'i dün geceden beri beslenmediler.
Bay Lind, saygısızlık etmek istemem ama balıklarınızın ne zaman öğle yemeği yediklerinden daha çok Cassandra'yı bulmakla ilgileniyorum dedim.
Evet ama ben gerçekten de buna gerek var mı?
Ben size sormuyorum.
Bu çok sıra dışı.
Lien Hua'ya baktım. Eğer bu bölümde doğru düzgün bir ilerleme kaydedemezsek, akvaryumu ne kadarlığına kapatmamız gerekir? 2-3 gün. Sence de öyle mi?
En azından 3 gün.
Warren sanki cevap verecekmiş gibi ağzını açtı ve sonra hiçbir şey demeden kapadı. Kenara çekilerek telsizini bulup çıkardı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 162.